Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 8. ayrım. Boşuna nefes tüketme Haymitch, birimizi seçmek zorunda olduğunu biliyorum. Ve ben de o kişinin Katniss olmasını isterdim. Ama bu farklı bir durum. Dışarıda insanlar ölüyor. Biz çok iyi olmazsak arkalarından başkaları da gelecek. Hepimiz benim kamera karşısında Katniss'ten daha iyi olduğumu biliyoruz. Hiç kimsenin bana ne diyeceğim konusunda koçluk etmesi gerekmiyor. Fakat benim de neye adım attığımı bilmem gerek. Haymitch, şu andan itibaren her şeyden haberin olacak diye söz verdi. Olsa iyi olur dedi Peeta. Dönüp çıkmadan önce benden tarafa bakma zahmetine girmedi. Adımlarının havalandırdığı tozlar ortalıkta uçuşuyor ve konacak yeni yerler arıyorlardı. Saçlarıma, gözlerime ve parlak altın iğneme konuyorlardı. Beni mi seçtin Haymitch diye sordum. Evet dedi. Neden? Onu daha çok seversin. Bu doğru. Fakat şunu unutma ki kuralları değiştirdikleri güne kadar sadece birinizi hayatta tutabilme şansım vardı dedi. Onun seni korumaya ne kadar kararlı olduğunu bildiğim için üçümüzün el birliğiyle seni ve sapasağlam döndürebileceğimizi düşündüm. Söyleyebildiğim tek şey ah oldu. Yapmak zorunda kalacağın tercihleri sen de göreceksin. Tabii bu işi sağ salim atlatırsak dedi. Sen de öğreneceksin. Bugün bir şey öğrendim. Burası 12. mıntıkanın daha geniş bir versiyonu değil. Bizim çitlerimizde muhafızlar yok ve genelde elektrik verilmiyor. Bizim barış muhafızlarımız da sevimsiz tipler ama daha az vahşiler. Bizim zorluklarımız öfkeden çok yorgunluğa neden oluyor. Burada 11. mıntıkada insanlar daha vahim bir ıstırap çekiyor, daha yoğun bir umutsuzlukla mücadele ediyorlar. Başkan Snow haklıydı. Bir kıvılcım bile onları tutuşturmaya yetebilirdi. Her şey benim kafamda işleyemeyeceğim kadar büyük bir hızla gelişti. Uyarı açılan ateş çok büyük bir sonuca yol açabilecek bir şeyi harekete geçirmiş olabileceğim gerçeği. Olayın tamamı o kadar olasılıksızdı ki, ortalığı karıştırmak gibi bir niyetim olsa, tamam ama bu şartlar altında, nasıl olup da bu kadar büyük bir belaya yol açtığımı ben de bilmiyordum. Haydi dedi Haymitch, katılmamız gereken bir yemek var. Hazırlanmak üzere çıkmak zorunda kalana kadar bana izin verdikleri süre boyunca duşun altında kaldım. Hazırlık ekibim o günün olaylarından bir haber gibiydiler. Hepsi akşam yemeği konusunda son derece heyecanlıydı. Mıntıkalardayken yemeklere davet edilecek kadar önemli kabul ediliyorlardı. Oysa Kapitol'deki prestijli partiler için neredeyse hiç davetiye almıyorlardı. Onlar hangi yemeklerin ikram edileceğini tahmin etmeye çalışırken, yaşlı adamın beyninin uçuruluşunu tekrar tekrar yaşadım. Çıkmaya hazır hale gelene ve aynadaki yansımamı görene kadar bana ne yaptıklarını aldırmıyordum bile. Uçuk pembe, askısız elbisem ayakkabılarıma kadar indi. Tokalarla geriye doğru yatırılan saçlarım sırtımdan aşağı lüle lüle dökülüyordu. Sina arkamdan geldi ve omuzlarıma ışıltılı, gümüş renkli bir şal attı. Aynada göz göze geldik. Beğendin mi? Çok güzel. Her zamanki gibi dedim. Yumuşak bir sesle bakalım gülümsediğin zaman nasıl görünecek dedi. Bu bir iki dakikaya kadar yeniden kameralarla burun buruna geleceğimizin habercisiydi. Dudaklarımın kenarlarını oynatmaya çalıştım. İşte bu. Yemeğe inmek için bir araya toplandığımız zaman Effie'nin bir tuhaf olduğunu görebiliyordum. Haymitch'in ona meydanda yaşananlardan bahsetmediğinden eminim. Sina ve Portia'nın biliyor olmalarına şaşırmam doğrusu. Ama herkes Effie'yi kötü haber kıskacından uzak tutmak için ağız birliği etmişe benziyordu. Yine de sorunun ne olduğunu öğrenmem uzun sürmedi. Effie akşamın programına son bir kez daha göz attıktan sonra kağıdı bir kenara attı. Ve sonra Tanrı'ya şükürler olsun ki hep birlikte trenimize binip buradan gidiyoruz. Sina, bir sorun mu var Effie diye sordu. Bize yaklaşımlarından hiç hoşlanmadım. Kamyonlara doldurulmamız, platformdan uzak tutulmamız, bir saat kadar önce adalet binasında çevreye bir bakınayım dedim. Bilirsiniz işte, mimari tasarım konusunda uzman sayılırım. Portia sessizliğin fazla uzun sürdüğünü fark edince, ''Aa evet duymuştum.'' dedi. Bu yıl mıntıka harabeleri çok revaçta olacağı için çevreye göz atıyordum ki, iki barış muhafızı yanımda bittiler ve bize ayrılan bölüme dönmemi emrettiler. Hatta bir tanesi beni silahıyla dürttü. Bunun daha önceki saatlerde Haymitch, Pita ve benim ortadan kaybolmamızın direkt sonucu olduğunu düşünmekten kendimi alamadım. Aslında Haymitch'in konuştuğumuz çatı arasını kimsenin izlemeyeceği tahmininde haklı olabileceğini düşünmek bana biraz da olsa güven verdi. Eminim şu saat itibariyle orayı da dinlemeye almışlardır. Efi o kadar mutsuz görünüyordu ki birden ona sarılma ihtiyacı duydum. Çok kötü Efi. Belki de o yemeğe hiç gitmemeliyiz. En azından bir özür duyana kadar. Bunu asla kabul etmeyeceğini çok iyi biliyordum ama bu öneri ve şikayetinin onaylanması karşısında gözle görülür biçimde neşelendi. Hayır, idare ederim. İnişleri ve çıkışları geçiştirmek görevimin bir parçası. Ayrıca siz ikinizin yemeği kaçırmanıza izin veremeyiz dedi. Yine de teklifin için teşekkür ederim, Katniss. Efi salona girişimiz için bizi sıraya soktu. Önce hazırlık ekibi, sonra Efi, stilistler, Haymitch, en arkada ise tabii ki Pita ve ben. Aşağıda bir yerde orkestra çalmaya başladı. Küçük bir geçit alayımızın ilk bölüğü merdivenleri inerken Pita ile el ele tutuştuk. Haymitch, sana bağırmakla hata ettiğimi söyledi ve senin onun talimatlarına uygun hareket ettiğini dedi Pita. Ayrıca geçmişte benim de senden bir şeyler saklamadığım söylenemez. Pita'nın bütün Panem halkının gözleri önünde bana olan aşkını itiraf etmesiyle yaşadığım şoku hatırladım. Haymitch olaydan haberdardı ama bana hiçbir şey söylememişti. Sanırım o mülakattan sonra ben de bir şeyler kırmıştım dedim. Sadece bir vazo dedi. Ve senin ellerin. Gerçi artık hiçbir faydası yok değil mi? Yani birbirimize karşı açık olmamamızın. Efi'nin talimatındaki gibi Haymitch'le aramızda 15 adımlık bir mesafe bırakacak şekilde merdivenlerin en üst basamağında durduk. Gale'i gerçekten sadece bir defa mı öptün? O kadar şaşırdım ki evet diye cevap verdim. Bugün yaşanan onca şey arasında içini kemiren tek soru bu muydu yani? Tam 15 adım dedim. Hadi bakalım dedi. Bir spot üzerimize çevrilirken elimden gelen en göz alıcı gülümsemeyi dudaklarıma yerleştirdim. Merdivenleri indik ve birbirinin eşi akşam yemekleri, merasimler ve tren yolculuklarından oluşan bir devri daimin içinde bulduk. Her günümüz bir diğerinin eşiydi. Uyan, giyin. Alkış tutan kalabalıkların arasından geç, konuşmaları dinle. Karşılık olarak sadece Kapitol'ün verdiği metinle kısıtlı kalan, hiçbir şahsi eklemeye yer olmayan bir teşekkür konuşması yap. Bazen kısa bir mıntıka turu. Mıntıkalardan birinde deniz manzarası, bir diğerinde orman, çirkin fabrikalar, buğday tarlaları, leş gibi kokan rafineriler. Gece elbiselerine bürün, akşam yemeğine katıl, tren. Törenler sırasında ağırbaşlı ve saygılı ama her zaman el ele, kol kola, dip dibeyiz. Akşam yemeklerinde birbirimize beslediğimiz aşkla kendimizden geçmemize ramak kalıyordu. Öpüşüyor, dans ediyor ve baş başa kalmak için sıvışmaya çalışırken yakalanıveriyorduk. Trendi bıraktığımız izlenimi değerlendirmeye çalışırken sessiz ve acınacak haldeydik. Bizim konuşmalarımızın muhalif duyguları tetiklemesine gerek kalmadan, 11. mıntıkadaki konuşmamızın yayınlanmadan önce elden geçirildiğini söylememe gerek var mı? Havada bir tuhaflık olduğunu ve kaynamakta olan bir tencerenin devrilmesine ramak kaldığını hissedebiliyordunuz. Her yerde değil. Bazı topluluklar 12. mıntıkanın galip törenlerinde sergiledikleri tutuma çok yakın bir temkinli sürük hissi uyandırıyordu. Fakat diğerlerinde özellikle 8, 4 ve 3 bizi gördükleri anda insanların yüzünde samimi bir coşku, coşkunun altında öfke beliriyordu. Adımı haykırdıkları zaman bir tezahürattan ziyade intikam çığlığı duyar gibi oluyordum. Barış muhafızları kontrolden çıkmaya meyilli kalabalığı yatıştırmak için devreye girdiğinde kalabalık geri çekilmek yerine karşı baskı uygulamaya başlıyordu. Ve artık bunu değiştirmek için yapabileceğim hiçbir şey olmadığını çok iyi biliyordum. Ne kadar inandırıcı olsa da hiçbir sevgi gösterisi bu akışın yönünü değiştiremezdi. O orman meyvelerini ortaya çıkarmam, geçici bir delilik hali ise bu insanlar o deliliği de benimsemeye hazırdılar. Sina kıyafetlerimin bel kısımlarını daraltmaya başladı. Hazırlık ekibi gözlerimi çevreleyen mor halkalardan yakınıyordu. Effie bana uyku ilaçları vermeye başladı ama işe yaramıyorlardı. En azından yeterince değil. Uykuya dalmayı başardığım zaman sayıları ve içerikleri her gün biraz daha kalabalıklaşan kabuslarla burun buruna geliyordum. Gecenin büyük kısmını trende dolaşarak geçiren Pita, o dehşet verici rüyaları iyice uzatan ilaç sersemliğinden kurtulmak için mücadele verirken attığım çığlıkları duyuyordu. Beni uyandırmayı ve sakinleştirmeyi başarıyordu. Sonrasında ilaçları geri çevirmeye başladım. Fakat onu her gece yatağıma alıyordum. Tıpkı arenadaki gibi birbirimizin kolları arasında her an üstümüze çökebilecek tehlikelere karşı gardımızı alarak karanlıkla baş ediyorduk. Başka hiçbir şey olmuyordu ama yeni yatak düzenimiz trende dedikodu malzemesi oluveriyordu. Effie konuyu açtığı zaman iyi diye düşündüm. Belki de Başkan Snow'un kulağına kadar gider. Ona daha temkinli davranacağımıza söz verdim ama temkinli davranmak adına herhangi bir girişimde bulunmadık. İkinci ve birinci mıntıkada peş peşe birbirinden berbat tecrübeler yaşadık. Pita ve ben olmasak ikinci mıntıkanın haraçları Kato ve Chloe pekala eve dönebilirlerdi. Glimmer'a adlı kızı ve birinci mıntıkanın erkek haracını ben öldürdüm. Ailesiyle göz göze gelmemek için çaba harcarken adının Marvel olduğunu öğrendim. Bunu nasıl bilmiyor olabilirim ki? Sanırım oyunların öncesinde dikkat etmemiştim. Sonrasında da öğrenmek istemedim. Kapitol'e ulaştığımızda artık umutsuz durumdaydık. Sayısız defalar bize tapan kalabalıkların önünde boy gösterdik. Burada ayrıcalıkların isimleri hiçbir zaman toplama kürelerine girmeyenlerin ve çocuklarını nesiller öncesinde işlenmiş sözüm ona suçlara kurban etmeyenlerin arasında herhangi bir ayaklanma riski yoktu. Kapitol'de kimseyi aşkımıza ikna etmek zorunda değildik ama yine de mıntıkalarda kalan, bize hala inanmayan birkaç kişiye ulaşma umuduna sıkı sıkı tutunuyorduk. Her ne yaparsak yapalım, çok az ve çok geç kalıyor sanki. Eğitim merkezindeki eski meskenimizde, halkın gözü önünde evlilik teklifi yapma fikrini ortaya ilk ben attım. Pita bunu yapmayı kabul etti ama sonra uzunca bir süre ortadan kayboldu. Hamish bana onu rahat bırakmamı söyledi. Her halükarda zaten istediğini sanıyordum, dedim. Böylesini değil, dedi Hamish. Gerçek olmasını istiyordu. Odama gittim, örtülerin altına saklanıp geri düşünmeye çalışırken başka hiçbir şey düşünemediğimi fark ettim. O gece eğitim merkezinin önüne kurulan sahnede bir yığın soru arasında yolumuzu bulmaya çalıştık. Cesar Flickman, ışıltılı gece mavisi takımı içinde saçları, göz kapakları ve dudakları mavi pudrayla boyanmış halde bizi mülakatta hiç teklemeden yönlendirdi. Bize gelecekte neler olacağını sorunca Pita dizinin üstüne çöktü, kalbini ortaya döküp onunla evlenmem için yalvardı. Ben evet de kabul ettim. Cesar kendinden geçti. Kapitol izleyicisi kontrolden çıktı. Ülkenin dört bir yanında kaydedilen görüntüler mutluluk sarhoşu kalabalıkları gözler önüne seriyordu. Başkan Snow bir sürpriz ziyaretle bizi tebrik etmeye geldi. Pita'nın elini ellerinin arasına alıp omzunu sıvazladı. Beni kucaklayarak kan ve gül kokusuyla sarmaladı ve yanağıma abartılı bir öpücük kondurdu. Geri çekildiği zaman parmaklarıyla kollarımı sımsıkı kavrayarak bana gülümsedi. Kaşlarımı kaldırma cüretini gösterdim ve dudaklarımın dile getiremediği bir şeyi gözlerimle sordum. Yapabildim mi? Yeterli miydi? Size isteklerinizi verebildim mi? Oyuna ayak uydurup Pita ile evlenmeye söz vermem yeterli miydi? Cevap olarak kafasını, algılanması neredeyse imkansız bir hızla şöyle bir salladı. Ve ben o tek ve belli belirsiz harekette umudun sonunu, dünyada kıymet verdiğim her şeyin mahvoluşunu görüyordum. Cezamın nasıl bir şekil alacağını, ağın ne kadar geniş bir alana yayılacağını tahmin edemiyordum. Ama her şey sona erdiğinde çok büyük olasılıkla geriye hiçbir şey kalmayacaktı. Böylesi bir anda müthiş bir çaresizlik hissedeceğimi sanabilirsiniz. Tuhaf olan da bu zaten. Hissettiğim en belirgin duygu müthiş bir rahatlamaydı. Artık bu oyunu koy verebileceğim düşüncesi. Bu girişimde başarılı olup olamayacağım sorusunun cevabı kocaman bir hayır da olsa alındı. Çaresiz zamanlar, çaresiz önlemler almayı gerektiriyorsa ben de istediğim kadar çaresizce hareket etmek konusunda özgürüm demektir. Sadece henüz ve burada değil. 12. mıntıkaya dönmem çok önemliydi. Çünkü yapacağım her planın ana kısmı annem, kız kardeşim, Gail ve ailesini içeriyor olacaktı. Ve onu bizimle gelmeye ikna edebilirsem Pete'a, Hamish'i de listeye ekledim. Vahşi hayata kaçarken yanıma almam gereken insanlar bunlardı. Onları nasıl ikna edeceğim, kışa yazında nereye gideceğimiz ve yakalanmamak için neler yapmamız gerekeceği şimdilik cevapsız sorulardı. Ama en azından artık ne yapacağımı biliyordum. Bu yüzden iki büklüm yere çöküp ağlamak yerine sırtımı daha da dikleştirdiğimi ve haftalardır hissetmediğim bir özgüvenle dolduğumu hissettim. Gülümsemem her ne kadar biraz delice olsa da zoraki değildi. Başkan Snow izleyicileri susturup düğünlerini burada, Kapitol'de yapmamıza ne dersiniz diye sorduğu zaman sevinçten neredeyse katatoniye kapılmış bir kız gibi görünmeyi hiç zorlanmadan başardım. Cesar Flickman, başkanın aklında bir tarih olup olmadığını sordu. Tarihi belirlemeden önce Katniss'in annesiyle görüş birliğine varmamız daha iyi olur, dedi başkan. İzleyicilerden bir kahkaha yükselirken başkan elini omzuma attı. Belki de bütün ülke bunu kafaya koyarsa seni 30'una varmadan evlendirmeyi başarabiliriz. Kıkırdayarak büyük olasılıkla yürürlüğe yeni bir kanun koymanız gerekebilir dedim. Gerekirse neden olmasın? Başkan da en az benim kadar neşeli bir sesle cevap verdi. Birlikte ne çok eğleniyoruz. Başkan Snow'un malikanesinin balo salonunda verilen partinin eşi benzeri yoktu. 12 metre yükseklikteki tavan bir gece göğüne dönüştürülmüş, yıldızlar aynı evdeki gibi görünüyorlardı. Kapitol'de de aynı göründüklerini tahmin ediyorum ama kim bilir. Burada şehirde her zaman yıldızları görmenizi imkansız kılacak kadar çok ışık vardı. Yerle tavan arasında ortalarda bir yerde, havada, kabarık beyaz bulutlara benzeyen bir şeyin üstünde müzisyenler süzülüyordu. Ama onları havada tutan şeyin ne olduğunu bir türlü göremiyordum. Geleneksel yemek masalarının yerini, kimi şöminelerin etrafına, kimi hoş kokulu çiçek bahçelerinin yanına ya da egzotik balıklarla dolu göletlerin çevresine yerleştirilmiş insanların olabildiğince konfor içinde yiyip içmelerine ve canları ne istiyorsa onu yapmalarına olanak verecek sayısız kanepe ve koltuklar almış. Salonun ortasında dans pistinden gösteri sanatçılarının boy gösterdiği bir sahneye ve göz alıcı kıyafetler içindeki misafirlerin birbirleriyle sohbet ettikleri bir alana kadar türlü amaca hizmet eden geniş, seramik kaplı bir alan vardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 87. Devamı 9. ayrımda.